Merhabalar. Madame Bovary'i okuyoruz. Bugün sayfa 118 ile sayfa 131'in arasında okuyacağız. 6. Emma bir akşam açık pencerenin kenarına oturmuş. Bahçedeki şimşiri budayan kilise kayyumuna bakıyordu. Birdenbire akşam çanlarının çaldığı duyuldu. Nisan başlangıcında çuha çiçeklerin açtığı mevsimdeydiler. Sürülmüş tarhların üzerinde ılık bir rüzgar dolaşıyor. Bahçelerde kadınlar gibi yazın şenlikleri için sanki süsleniyorlardı. Kameriyanın çubuklarından ilerideki çay görünüyordu. Sular çayırda, otlar üzerinde avare kıvrımlar çizerek akıyordu. Akşamın buğusu yapraksız kavakların arasından geçiyor. Dallarında duran incecik bir tülden daha soluk, daha saydam mor bir renkle onların çevrelerini hafifçe gölgeliyordu. Uzaktan sürüler geçiyordu. Onların ne ayak sesleri ne de böğürtüleri duyuluyordu. Hala çalan çan da havalarda durgun sızlanmasını sürdürüp gidiyordu. Boyuna tekrarlanan bu çınlamayla genç kadının düşüncesi, eski gençlik, yatılı okul hatıraları içinde kayboluyordu. Mihrapta çiçek dolu vazoların boyunu aşan büyük şamdanları, küçük sütunlu kutsal eşya dolabını hatırladı. Gene eskiden olduğu gibi şurada burada dua iskemleleri üzerine eğilmiş, iyi yürekli rahibelerin sert bakışlarının siyahla beneklendirdiği beyaz başörtülerinin uzun dizisi içinde karışmış olmak isterdi. Pazar günü ayinde başını kaldırdığı vakit yükselen mavimtırak günlük, buhur girdapları arasında Meryem'in tatlı yüzünü görürdü. O anda onu bir üzgünlük kapladı. Kendini fırtınanın içinde dönüp duran bir kuş tüyü gibi gevşek, sahipsiz buldu. Hiç farkında olmadan kiliseye doğru yöneldi. Herhangi bir ibadete hazırdı. El verir ki orada ruhunu yerlere eğsin. Bütün varlık orada kaybolsun. Kasaba meydanında kilise kayyumuna rastladı. Adam işine dönüyordu. Gündeliğini kırpıp azaltmamak için işine ara vermeyi, sonra yeniden devam etmeyi daha uygun bulurdu. Öyle ki çanı işine geldiği zaman çalıyordu. Zaten çan daha erken çalarsa haylaz oğlanlara din dersi saatini hatırlatırdı. Birkaç tanesi daha şimdiden gelmiş, mezarlığın mermerleri üzerine zıp zıp oynuyordu. Duvar üzerine ata biner gibi oturan öbürleri bacaklarını sallıyor. Küçük avluya son mezarlar arasında biten büyük ısırganları tahta pabuçları ile biçiyorlardı. Orası yeşil olan tek yerdi. Bütün gerisi yalnız taştı. Depodaki süpürgeye rağmen hep ince bir tozla kaplıydı. Terlikli çocuklar orada sanki özel olarak kendileri için yapılmış bir parkenin üzerindeymiş gibi koşuyorlardı. Çanın uğultusu arasında çığlıkları duyuluyordu. Uğultu, çan kulesinin tepelerinden düşerek ucu yerlere sürünen kalın ipin sallantılarıyla azalıyordu. Küçük çığlıklar atarak kırlangıçlar geçiyor. Uçuşlarının keskinliğiyle havayı kesiyorlar. Çabucak saçağın kiremitleri altındaki sarı yuvalarına dönüyorlardı. Kilisenin öbür ucunda bir lamba, yani asılı bir şişe içinde bir kandil yanıyordu. Işığı uzaktan yağın üzerinde titreyen beyazımtırak bir leke gibi duruyordu. Uzun bir güneş ışını bütün kubbe altını geçiyor, yan galerilerle köşeleri daha da karanlıklaştırıyordu. Küçük bir oğlan deliğinde çok gevşek duran turnikeyi sarsarak oynuyordu. Emma ona, "Rahip nerede?" diye sordu. Oğlan, "Gelecek," dedi. Gerçekten de rahip evinin kapısı gıcırdadı. Rahip Bernisen belirdi. Çocuklar karma karışık kilisenin içine kaçtılar. Din adamı, "Şu yaramaz çapkınlar hiç değişmemişler," diye mırıldandı. Parça parça olmuş bir din dersleri kitabı ayağına çarpınca da yerden alarak "Hiçbir şeye saygıları yok," dedi. Emma Bovary'i görür görmez de "Özür dilerim, sizi tanıyamadım," dedi. din kitabını cebine soktu. Kutsal eşya odasının ağır anahtarını iki parmağı arasında sallayıp duruyordu. Batan güneşin tam karşıdan yüzüne çarpan aydınlığı, dirsek altları parlayan, eteği, tirfillenmiş cübbesinin ince yünlü kumaşını soluklaştırıyordu. Yağ, tütün lekeleri, geniş göğsünde küçük düğmeler çizgisi boyunca gidiyor, kırmızı derisinin bol katmerlerinin düştüğü yakalığından uzaklaştıkça lekeler daha da artıyordu. Derisine ağarmaya başlayan sakalının sert kıllarının içinde kaybolan sarı benekler serpilmişti. Akşam yemeğini daha yeni yemişti. Gürültüyle soluk alıyordu. "Nasılsınız?" diye ekledi. "Emma, kötü," dedi. "Acı çekiyorum." Din adamı, "Ben de rahatsızım," dedi. "Bu ilk sıcaklar insanı şaşılacak ölçüde gevşetiyor değil mi? İşte böyle ne yaparsınız? Ermiş Paulus'un dediği gibi biz azap çekmek için dünyaya geldik." "Peki bütün bunlar hakkında Bay Bovary ne düşünüyor?" Emma hor gören bir tavırla, "O mu?" dedi. Adamcağız pek şaşırmıştı. "Nasıl?" dedi. "Size bir şeyler tavsiye etmiyor mu?" Emma, "Ah," dedi. "Bana gereken yeryüzü ilaçları değil ki." Rahip arada sırada kiliseden içeri bakıyordu. Orada yaramaz oğlanlar, diz çökmüşler, birbirlerini omuzlarıyla itiyorlar, iskambil kağıtları gibi devriliyorlardı. Emma, "Şunu öğrenmek isterdim," dedi. Din adamı öfkeli bir sesle bağırdı. "Sen dur hele, dur hele, Ribot. Şimdi gelip senin kulaklarını çekeceğim, haylaz oğlan, görürsün." Sonra Emma'ya dönerek, "Doğramacı Budet'in oğlu," dedi. "Anna baba kendi keyfinde. Oğlanın her yaptığını hoş görüyorlar. İstese çabucak öğrenebilirdi. Çünkü çok akıllı bir çocuk. Ben de arada sırada şaka olsun diye ona Ribot derim. Hatta benim Ribot'um da derim." Dipnot, rahip burada bir kelime oyunu yapıyor. "Benim Ribot'um, Ribot Dağı anlamına geliyormuş. Ya ya, Ribot Dağı. Bu tekerlemeyi geçen gün Sayın Piskopos'a anlatmıştım, pek güldü." Gülmek tenezzülünde bulundu. "Bay Bovary nasıl?" Emma sanki duymuyormuş gibiydi. "Hep çok meşgul değil mi? Muhakkak ki. O da ben de. Dini çevrede en çok işi olan iki kişiyiz." Rahip kaba bir gülüşle, "Ama o vücutların hekimi, bense ruhların hekimiyim," diye ekledi. Kadın rahibe yalvarır gibi baktı. "Evet," dedi. "Siz bütün sefaletlere yardım edersiniz." "Ah, ne demezsiniz Bayan Bovary. Daha bu sabah bile şişen bir inek için Bastüvel'e gitmem gerekti. Köylüler bunu büyü sanıyorlardı. Bütün inekleri bilmem nasıl, kusura bakmayın." "Budet, sizi yaramazlar sizi. Uslu duracak mısınız bakayım?" Bir hamlede kilisenin içine daldı. O sırada küçük külhaneler büyük kürsünün çevresine doluşmuşlardı. İlahi okuyan rahibin sandalyesine tırmanıp ayin kitabını açmışlardı. Öbürleri de sessiz kedi adımlarıyla az sonra günah çıkarma hücresinin içine kadar girmeye kalkışacaklardı. Rahip birdenbire hepsini tokat yağmuruna tuttu. Çocukları ceketlerinin yakasından tutarak yerden kaldırıyor, sanki onları oraya dikmek istermişçesine kuvvetle Kora yerinin döşeme taşlarına iki dizleri üzerine bırakıyordu. Sonra bir köşesini dişlerinin arasına sıkıştırarak dokuma bezden geniş mendilini açarak Emma'nın yanına geldi. "Hadi hadi," dedi. "Çiftçiler çok daha acınacak haldeler." "Daha başkaları da var. Hiç şüphesiz. Mesela şehirdeki işçiler." "Onlar değil." "Özür dilerim. Oralarda yiyecek ekmeği olmayan zavallı analar, namuslu kadınlar tanıdım. Size yemin ederim gerçek ermiş kadınlardı bunlar." Emma, Evet ama Raip Efendi, dedi. Konuşurken ağzının kenarları kıvrılıyordu. Ekmeği olup da rahip, kışın yakacak ateşi bulunmayanlar, diye tamamladı. Aa, ne olur sanki? Nasıl? Ne mi olur? Bana öyle geliyor ki insan iyice ısınıp iyice de karnını doyurduğu vakit, çünkü en sonunda Emma, ulu tanrım, ulu tanrım diye için çekti. Rahip kaygılı bir halle ilerleyerek, rahatsızlandığınız için mi, diye sordu. Mide sıkıntısı mı acaba? Evinize dönüp biraz çay içmelisiniz Bayan Bovary. Bu sizi toparlar, kuvvetlendirir. Ya da ham şekerle bir bardak soğuk su için. Niçin? Emma'da rüyadan uyanan bir kimsenin hali vardı. Rahip, çünkü elinizi alnınızda dolaştırıyordunuz. Bir baygınlık geçirdiniz sandım, dedi. Sonra birdenbire hatırlayarak, bana bir şey mi soruyordunuz? Hatırlamıyorum. Neydi acaba, diye sordu. Emma, ben mi, dedi. Hiç. Çevresinde dolaştırdığı bakışları ağır ağır cübbeli yaşlı adamın üzerinde eğildi. Her ikisi de karşılıklı, hiç konuşmadan dikkatle birbirlerine bakıyorlardı. En sonunda rahip, öyleyse Bayan Bovary, dedi. Kusura bakmayın ama biliyor musunuz, görev her şeyden önce gelir. Çabucak şu yaramaz çocukların işini bitirmem gerek. İlk tören vakti geldi çattı. Korkarım ki yine birdenbire hazırlıksız yakalanacağız. Onun için yoğurtudan beri her çarşamba onları bir saat daha tutuyorum. Şu zavallı yavrucaklar. Zaten Tanrı'nın kutsal peygamberinin ağzıyla bize kendisinin de buyurduğu gibi onları elden geldiği kadar erkenden Tanrı yoluna yöneltmeliyiz. Sağlıklar dilerim. Bayan, sayın eşinize saygılarımı sunarım. Daha kapının önünde diz bükerek kiliseye girdi. Emma onun ağır adımlarla yürüyerek başı biraz omuzun üzerinde eğik, dışarı doğru tuttuğu aralık iki eliyle iki geçeli sıraların arasından kaybolduğunu gördü. Sonra bir eksen üzerindeki bir heykel gibi bütün vücuduyla topukların üzerine döndü. Evinin yolunu tuttu. Yalnız rahibin kalın sesi, küçük oğlanların ince sesi kulaklarına kadar geliyor. Arkasından da devam ediyordu. Hristiyan mısınız? Evet, Hristiyanım. Bir Hristiyan kimdir? Hristiyan ona derler ki vaftiz edilince vaftiz. Emma parmaklığa tutunarak merdivenlerin basamaklarını çıktı. Yatak odasına gelince de kendini bir koltuğun üzerine attı. Camların beyazımtırak ışığı dalgalarla yavaş yavaş alçalıyordu. Eşyalar yerlerinde daha kımıldamaz bir hale gelmişti. Sanki karanlık bir okyanusun içindeymiş gibi gölgede kayboluyordu. Ocak sönmüştü. Saat hala çalışıyordu. Emma da içinde bunca kargaşalık, şiddetli heyecan varken eşyanın bu sükunetine belli belirsiz şaşıyordu. Yalnız yün örgüsü, patiklerin içinde sendeleyen küçük Bert orada pencereyle el işi masası arasında duruyordu. Annesinin önlüğündeki kurdelelerin ucunu yakalayabilmek için ona yaklaşmaya çabalıyordu. Emma kızını eliyle iterek "Bırak beni," dedi. Az sonra küçük kız dizlerinin daha da yakınına geldi. Berrak bir tükürük çizgisi dudağından önlüğünün ipekli kumaşına akarken kollarıyla annesinin dizlerine dayanarak iri mavi gözlerini ona doğru kaldırdı. Genç kadın büyük bir öfkeyle yine "Bırak beni," diye haykırdı. Yüzü çocuğu ürküttü. O da bağırmaya başladı. Emma kızın dirseğiyle iterek rahat bırak beni," dedi. Berthe konsolonun ayağına, bakır süsten üzerine düştü. Yanağı kesildi, kanamaya başladı. Emma onu yerden kaldırmak için atıldı. Çıngırağın kordonunu kopardı. Sesinin bütün gücüyle hizmetçiyi çağırdı. Kendi kendine lanetler yağdırmak üzereyken Charles belirdi. Akşam yemeği saatiydi, eve dönmüştü. Emma sakin bir sesle, "Baksana dostum, Küçük oynarken yerde yaralanıverdi. Charles onu yatıştırdı. Olay hiç de önemli değilmiş. Talyon merhemi getirmeye gitti. Emma salona inmedi. Çocuğunun başında beklemek için kaldı. O zaman uyuyan kızını seyrederken içinde hala sakladığı kaygı gitgide dağıldı. Az önce bu kadar ufak bir şey için telaş etmekle kendini pek aptal, pek saf yürekli buldu. Gerçekten de Bert'e artık hıçkırmıyordu. Soluğu şimdi pamuklu pikesinin belli belirsiz kaldırıyordu. Kirpiklerinin arasından soluk, içeriye gömülmüş iki göz bebeği görünen aralık göz kapaklarının köşesinde iri yaş damlaları duruyordu. Yanağına yapıştırılan yakı gergin derisini verevine çekiyordu. Emma düşünüyordu. Bu çocuk ne kadar da çirkin. Garip bir şey doğrusu. Akşamın 11'inde Charles eczaneden dönünce karısını beşiğin yanında ayakta buldu. Onu alnından öperek "Değil mi ki önemli bir şey yok diyorum sana. Zavallı sevgilim meraklanma. Kendi kendini hasta edeceksin." dedi. Eczacı da uzun zaman kalmıştı. Orada hiç de pek üzgün görünmemesine rağmen Bay Homais yine de onu güçlendirmeye, maneviyatını yükseltmeye çalıştı. Çocukları bekleyen çeşitli tehlikelerden, hizmetçilerin düşüncesizliğinden söz edilmişti. Çok eskiden bir ahçı kadının göğsünün üzerine döktüğü bir kürek ateş korunun izlerini hala göğsünde taşıyan Bayan Homais'in bu konuda bildiği çok şey vardı. Bunun için zavallı ana babaya hayli tedbir almışlardı. Ne bıçakların ucu sivriydi ne de odaların döşemesi cilalıydı. Pencerelerde demir parmaklıklar, söve pervazlarında da kalın çubuklar vardı. Bütün özgürlüklerine rağmen küçük Homais'ler peşlerinde bir gözcü olmadan bir yere kımıldayamazlardı. En ufak bir nezlede babaları onlara bol bol öksürük şurupları içirirdi. 4 yaşlarını aşıncaya kadar hepsi kaçınılmaz bir şekilde içi pamuk dolu dikişli takkeler giyerlerdi. Bu gerçekten de Bayan Homais'in bir tutkusuydu. Kocası içten içe buna üzülüyor, böyle bir sıkıştırmanın zeka üzerinde kötü bir sonucu olmasından korkuyordu. Kimi vakit karısına, "Kuzum, sen bu çocukları karayipli mi yapmak istiyorsun?" diyecek kadar kendinden geçiyordu. Bu arada Charles birçok defa konuşmayı kesmeye uğraşmıştı. Hemen onun önünden merdivene yürüyen avukat katibinin kulağına alçak sesle fısıldamıştı. "Sizinle görüşmek istiyorum." Leon kendi kendine "Acaba bir şeyden mi kuşkulanıyor?" diye soruyordu. Kalbi heyecanla çarpıyor, binbir ihtimal içinde yüzüyordu. En sonunda Charles kapıyı kapatarak madeni levha üzerine yapılan o güzel resimlerin kaçı olduğunu Ruyen'de bakıp öğrenmesini rica etti. Karısına beklenmedik bir şey hazırlıyordu. Duygulu, ince bir düşünceydi bu. Onun siyah elbiseyle portresini yaptıracaktı. Yalnız daha önce bu konuda bilgi sahibi olmak istiyordu. Bu araştırmalar Bay Leon'a pek bir zorluk vermese gerekti. Çünkü nasıl olsa hemen hemen her hafta şehre iniyordu. Ne amaçla? Homais bunun altında bir delikanlı hikayesi bulunmasından kuşkulanıyordu. Ama aldanıyordu. Leon hiç de bir aşk peşinde koşmuyordu. Her zamankinden daha üzgündü. Şimdi artık tabağında bıraktığı yiyecek miktarından Bayan Lefrançais bunun pek iyi farkına varıyordu. Bu konuda bilgi edinmek için tahsildarı sorguya çekti. Binet mağrur bir sesle polis tarafından ücrete tutulmadığını söyledi. Bununla birlikte arkadaşı ona pek de garip görünmüyordu. Çünkü Leon sık sık kollarını açarak sandalyesinin arkasına devriliyor, hayattan belli belirsiz yakınıyordu. Tahsildar ona, "Çünkü yeteri kadar eğlencen yok da ondan," diyordu. "Nasıl eğlence?" "Ben senin yerinde olsam bir torna makinesi alırdım." Avukat katibi, "Ama ben makine kullanmasını bilmem ki," dedi. Öbürü memnunlukla karışık bir hor görmeyle çenesini sıvazlayarak "Ya orası doğru" diyordu. Leon karşılık görmeden sevmekten usanmıştı. Sonra da "Hayatınızı hiçbir ilgi yönetmezse, hiçbir umut desteklemezse, bu hiç değişmeyen yaşayışın size verdiği o bezginliği duymaya başlıyordu. Yonville'den, Yonville'lilerden öylesine sıkılıyordu, öylesine bıkmıştı ki bir takım kimselerin görünüşüne bile dayanılmaz derecede sinirleniyordu. Eczacı da bütün babacanlığına rağmen ona göre artık dayanılmaz hale gelmişti. Bununla birlikte yeni bir iş düşüncesi kendisini çektiği ölçüde de korkutuyordu. Bu kaygı çabucak sabırsızlığa döndü. O zaman Paris uzaklardan kendisine el salladı. Neşeli, hafif, işçi kızların gülüşüyle maskeli baloların gürültüsü, çalgı seslerini yolladı. Madem ki hukuk öğrenimini orada tamamlayacaktı, öyleyse niçin gitmiyordu? İçten içe hazırlıklar yapmaya başladı. İşlerini önceden düzenledi. Aklından kendine bir apartman döşedi. Orada bir sanatçı hayatı sürdürecekti. Orada dersleri olacaktı. Bir röpteşambır, bir beresi, mavi kadifeden terlikleri olacaktı. Daha şimdiden ocağın üzerine asılı iki eskrim meçiyle bir kafatasını, bunların üstündeki gitarı hayranlıkla seyrediyordu. En zor olanı annesini razı etmekti. Gerçekte bundan daha akla yakın bir şey olamazdı. Yanında çalıştığı avukat bile daha çok gelişebileceği başka bir avukat yazıhanesine girmeye onu teşvik ediyordu. Böylece Leon orta bir yol tutarak Rouen'de bir ikinci katiplik aradı ama bulamadı. En sonunda annesine hemen gidip Paris'te yaşamasını gerektiren nedenleri açıkladığı ayrıntılı uzun bir mektup yazdı. Annesi razı oldu. Leon hiç acele etmedi. Bütün bir ay boyunca her gün Hivert onun için Yonville'den Rouen'e, Rouen'den Yonville'e sandıklar, bavullar, paketler taşıdı. Üç koltuğunu tamir ettirdikten sonra bol sayıda boyun atkısı aldıktan, kısacası dünya çevresinde bir yolculuk için gerekenden daha çok hazırlık yaptıktan sonra gidişini haftadan haftaya geri bıraktı. Ta annesinden büyük tatilden önce imtihanı vermek istediği için kendisini gitmeye zorlayan ikinci bir mektup aldığı zamana kadar. Vedalaşma anı geldiği zaman Bayan Homa'yı sağladı. Justin ise hıçkırıklarla ağlıyordu. Homais güçlü bir erkek olarak üzüldüğünü belli etmedi. Leon'u arabasıyla Rouen'e götüren avukatın kapısına kadar dostunun paltosunu kendisi taşımak istedi. Leon'un Bay Bovary'ye ancak veda edecek kadar vakti vardı. O kadar soluğu kesilmişti ki merdivenin üst katına gelince durdu. İçeri girdiğinde Emma heyecanla ayağa kalktı. "Leon, gene ben geldim," dedi. "Ondan eminim." Emma dudağını ısırdı. Saçlarının kökünden yakasının ucuna kadar pes pembe renge giren derisinin altından kan fışkırdı. Omuzlarıyla tahta kaplamaya dayanmış ayakta duruyordu. "Leon, bey evde değil mi?" diye sordu. Emma, "Dışarı çıktı," dedi. "Dışarı çıktı." Bunun üzerine aralarında bir sessizlik oldu. Bakıştılar. Aynı üzüntünün içine karışan, düşünceleri çarpan iki göğüs sıkıca birbirini kucaklıyordu. Leon, "Berthe'yi kucaklayıp öpmeyi çok isterdim," dedi. Emma birkaç basamak indi. Felis de seslendi. Leon, her şeyin içine girmek, her şeyi götürmek istermiş gibi duvarlara, etajerlere, ocağa yayılan geniş bir bakışta çevresine çabucak bir göz attı. Emma döndü geldi. Hizmetçi Berthe'yi getirdi. Çocuk başı önünde, bir ipin ucunda bir fırıldağı sallıyordu. Leon birkaç defa çocuğu boynundan öptü. "Allah'a ısmarladık yavrucağız. Allah'a ısmarladık yavrum." Sonra onu annesine geliverdi. O da hizmetçiye "götür," dedi. Yalnız kaldılar. M markasına dönmüş, yüzünü cama dayamıştı. Leon kasketini elinde tutuyor, yavaş yavaş bacağına vuruyordu. "Emma, yağmur yağacak," dedi. "Paltom var." "Ya." Emma çenesi eğik, alnı içeride başını döndürdü. Işık orada sanki bir mermerin üzerindeymiş gibi kaşlarının yanına kadar süzülüyordu. Emma'nın ufukta neye baktığı ya da içinden neler düşündüğü anlaşılmıyordu. Leon içini çekti. "Hadi Allah'a ısmarladık." Emma sert bir hareketle birdenbire başını kaldırdı. Birbirlerine doğru ilerlediler. Leon elini uzattı. Emma duraladı. Sonra elini vererek gülmeye çalıştı. "Demek İngiliz usulü gidiyorsunuz." Leon eli parmaklarının arasından tutarken bütün varlığının özü sanki bu nemli avucun içine iniyormuş gibi geliyordu. Sonra elini açtı. Gözleri gene karşılaştı. Genç adam çekilip gitti. Hale gelince durdu. Yeşil, dört pancuruyla şu beyaz evi son bir defa daha seyredebilmek için bir sütunun arkasına gizlendi. Yatak odasında, pencerenin arkasında bir gölge görür gibi oldu. Perde, sanki kimse elini sürmüyormuş gibi, kendiliğinden ayrılarak kımıldadı. Alçı bir duvardan daha da hareketsiz, dümdüz kaldı. Leon koşmaya başladı. Uzaktan, yol üzerinde, avukatın arabasını, yanında da atı tutan, dokuma bezden önlüklü adamı gördü. Homais ile Bay Gullim sohbet ediyorlardı. Onu bekliyorlardı. Eczacı, gözlerinde yaşlarla, "Kucaklaşıp öpüşelim," dedi. "Aziz dostum, işte palton. Soğuğa dikkat et. Kendine iyi bak. Kendini koru." Avukat, "Hadi Leon arabaya," dedi. Homais, çamurlukların üzerinden eğildi. Hıçkırıklarla kesilen bir sesle şu iki hazin kelimeyi söyledi. "İyi yolculuklar." Bay Gullim de "İyi akşamlar," dedi. "Koyuver atları." Gittiler. Homais de geri döndü. Emma Bovary bahçe üzerindeki penceresini açtı. Bulutlara baktı. Bulutlar batıda, Rouen yönünde kümeleniyorlardı. Arkasından havaya asılmış bir silah takımının altın okları gibi güneş ışınlarının çıktığı kapkara helezoni kıvrımları hızla yuvarlıyordu. Öte yanda da gökyüzünün boş kalan geri kısmında bir porselen beyazlığı vardı. Derken fırtına çıktı. Kavakları eğdi. Birdenbire yağmur boşandı. Damlalar yeşil yapraklar üzerinde çıtırdıyordu. Sonra yine güneş çıktı. Horozlar öttü. Islak çalıların içinde serçeler kanatlarını çırpıyordu. Kumun üzerindeki su birikintileri akarken bir akasyanın pembe çiçeklerini götürüyordu. Emma, "Ah, kim bilir, şimdi ne kadar uzaktadır," diye düşündü. Bay Homais her zamanki gibi saat 6:30'da akşam yemeği sırasında geldi. Otururken, "İşte böyle," dedi. "Az önce delikanlımızı yolcu ettik." "Hekim, öyleymiş," dedi. Sonra sandalyesinin üzerine dönerek, "Sizlerde yeni ne var ne yok?" diye sordu. "Pek bir şey yok. Yalnız bizim hanım bugün öğleden sonra biraz üzüldü. Bilirsiniz, kadınlar bir hiç yüzünden heyecanlanırlar. Hele bizimki. Madem ki onların sinir örgütü bizimkinden daha duygulu, bu duruma karşı isyan etmek yanlış olur. Charles, şu zavallı Leoncuk," diyordu. "Paris'te nasıl yaşayacak? Oraya alışabilecek mi acaba?" Emma için çekti. Eczacı dilini şaklatarak, "Hadi canım," dedi. "Lokantada içkili ziyafetler, maskeli balolar, şampanya, bütün bunların hepsi olacaktır. Emin olun." Charles Bovary buna, "Huyunun bozulacağını hiç sanmam," diye karşılık verdi. Homais derhal atıldı. "Ben de sanmam ama herkese rahip gibi görünmek için öbürlerinin yaşayışına uyması gerekecektir. Bu çapkınların Latin'de tiyatro aktrisleriyle nasıl bir hayat sürdüklerini bilemezsiniz. Zaten Paris'te üniversite öğrencilerini pek severler. Biraz da eğlence kabiliyetleri varsa onları en üstün, en seçkin topluluklara kabul ederler. Onlara aşık olan Saint-Germain mahallesi hanımları bile vardır ki bu da küçük beylerin ileride parlak evlenmeler yapma fırsatlarını sağlar. Hekim, ama ben korkarım ki orada, dedi. Eczacı onun sözünü kesti. Hakkınız var. Bu da madalyanın öbür yüzü. İnsan orada hep el kesesinde olmak zorundadır. Diyelim ki siz bir parktasınız. Kılığı kıyafeti yerinde, madalyası bile olan, diplomat sanacağınız bir adam karşınıza çıkar. Yanınıza yaklaşır. Sohbet edersiniz. Size daha da sokulur. Enfiye ikram eder ya da şapkanızı yerden alır. Sonra daha da çok yakınlaşır. Sizi kahveye götürür. Yazlıktaki evine davet eder. İki bardak şarap arasında size türlü türlü kimseleri tanıtır. Bu olayların dörtte üçü ya kesenizi aşırmak ya da sizi tehlikeli işlere sürüklemek için hazırlanmıştır. Charles, doğrudur ama ben daha çok taşralı üniversite öğrencilerine musallat olan hastalıkları, mesela tifoyu falan düşünüyorum, dedi. Emma ürperdi. Eczacı, yaşayış tarzındaki değişiklikten, bir de bunun sonucu olan genel ekonomideki düzensizlikten ileri geliyor bütün bunlar, dedi. Sonra da Paris'in suyu, lokantalarının yemeği, baharlı, biberli bütün o yemekler, insanın kanını kızıştırır elbette. Ne derlerse desinler, bunlar güzel bir sebzeli sığır etinin yerini tutamaz. Bana gelince ben hep kasaba yemeklerini tercih etmişimdir. Sağlığa çok daha yararlıdır. Onun için Rouen'de eczacılık eğitimi yaparken bir pansiyona yerleşmiştim. Profesörlerle birlikte yemek yiyordum. Böylece hazırlanması gereken göğüs yumuşatıcı şekerli sütle yumurta sarısı için Justin gelip onu alıncaya kadar genel düşüncelerini, özel zevklerini açıkladı durdu. Bir dakika rahat yok, diye haykırdı. Hep zincire bağlıyım. Bir an bile ayrılamam. Çifte sürülen beygir gibi kan ter içinde olmam gerek. Ne zor bir hayat. Sonra tam kapıdan çıkarken, sahi aklıma geldi, dedi. Haberi duydunuz mu? Hangi haberi? Homais kaşlarını kaldırıp son derece ciddi bir tavır takınarak, haber şu, dedi. Aşağı Siyen bölgesindeki tarım şenliğinin bu yıl Yonville'de toplanması pek muhtemel. Daha doğrusu öyle bir söylenti dolaşıyor. Bu sabah gazete bir parça bundan söz ediyordu. Yönetim çevremiz için bu son derece önemli olur doğrusu. Neyse, bunu sonra konuşuruz. Görüyorum. Teşekkür ederim. Justin'de fener var. Evet, bugünkü okumayı da bitirdik arkadaşlar. Görüşmek üzere.